Facebook yine bir balığı yuttu. GIF'iyle ne yapacak? Yani Facebook yine ne işler çeviriyor?
Kalabalık ortamlarda nasıl bir yere geleceğiz?
Aposto Teknoloji Podcast'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Her hafta Türkiye'den ve dünyadan teknoloji haberlerini ve hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Her zamanki gibi Kaan Uzdoğan ve Osman Soli benimle beraber. Kaan merhaba.
Merhaba Ende.
Münih nasıl şu anda?
Münih'te harika bir hava var. Sanırım buna kadar sıcak değil ama gayet
burası
güzel.
Burası sıcak, evet. Osman sıcak mı orası?
Burası da sıcak. Sen de ayrı kıtalardayız zaman aynı şehirdeyiz.
Evet.
Yine de güzel bir gün.
Bu hafta odamızda iki hikayemiz var. Bunlardan ilki Facebook'un GIF'i satın alma haberini paylaşıyor olacağız. Bu haftanın ikinci odağında ise Berke Coşkun'un konuk yazarımızın bir haberi olan sporda açılma dönemini konuşuyor olacağız. Sporda yeni normali konuşacağız aslında. Ama bunların öncesinde tabii ki şimdi haftanın haberlerini verelim size. Haftanın ilk haberi tüketici hakları grubunun TikTok'a açtığı dava. Osman, bu konu hakkında ne söylersin? Hangi davadan bahsediyoruz?
TikTok'un yine başı dertte. 5-20 senede benzer bir döneme girmişti TikTok. Amerika'da 20'ye yakın tüketici hakları grubu TikTok'a dava açtı. Dava açmalarının sebebi de çocukların veri gizliliğinin platformda korunamıyor olması. Bu davanın aslında arka planı geçtiğimiz Şubat ayına da dayanıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında da ABD Federal Ticaret Komisyonu TikTok'a aynı sebepten dolayı 5.7 milyon dolarlık bir ceza kesmişti. Bugünkü tüketici hakları grubunun iddiası da yine TikTok'un geçtiğimiz sene kesilen cezaya rağmen hala platformda 13 yaşın altındaki kullanıcıların videolarını kaldırmadığı, yani verdiği taahhütü yerine getirmediği yönünde. Bu sefer daha büyük bir cezayla da karşılaşmamız olası. Dikkatle izleyeceğiz hep birlikte.
İkinci haberimize geçelim. Avrupa Komisyonu'nun Facebook'ta bir derdi var anladığımız kadarıyla. Ve bir münazara gerçekleşmiş aralarında. Bu münazaranın sonucu ne oldu? Kaan, senden alalım haberini.
Facebook bu hafta Avrupa Komisyonu iç pazar temsilcilerinden Thierry Breton ile bir münazara gerçekleştirdi. Mark Zuckerberg temsilciliğinde. Canlı yayın münazarasında konu Facebook'un kıtadaki faaliyetleri, vergi politikasıydı daha çok. Canlı yayın izleyenler Breton'un Zuckerberg'e daha Mark, daha samimi bir şekilde konuştuğunu, Mark ismiyle seslendiğini fark ederken mesela Zuckerberg komisyon, sayın komisyoner ifadesini kullandığını gördük. Ya özetle ne demek istedi Avrupa burada? Avrupa diyor ki Facebook'a, bizim prensiplerimiz var belli başlı. Eğer bizim kıtamızda faaliyet göstereceksen bizim kurallarımıza uymak zorundasın ve vergilerini vermek zorundasın diyor. Asla ve asla akıllık etmeye kalkma diyor. Bu vergilerin çevresinden dolanmaya çalışma diyor. Bu mesajı vermeye çalıştılar. Tabii iki tarafta işbirliği mesajları verdi canlı yayında. Ama uzun süreden beri özellikle büyük teknoloji devleriyle Avrupa devletlerinin belli sorunlar yaşadığını, Avrupa devletlerinin belli talepleri olduğunu biliyoruz.
Ne peki bu vergiler? Yani istediği vergiler ne kapsamda isteniyor Facebook'tan?
Özetlemek gerekirse internet devleri şu an faaliyet gösterdik ülkelerde vergi vermiyorlar. Çünkü oralarda şirket konumunda değiller. Ofisleri yok orada. Bu yüzden kurumlar vergisi ödemiyor bu şirketler. Fakat artık öyle bir konuma geldi ki orada faaliyet göstermese bile o ülkedeki kullanıcıların verilerini veya başka dijital varlıkları kullanarak ve bu varlıkları çok rahat bir şekilde kendi üzerlerine geçirerek buradan zenginlik elde edebiliyor bu şirketler. Bu devletler de buna dur demek istiyor. Özellikle yazımda da bahsetmiştim ben. Özellikle bu pandemi dönemiyle beraber vergi gelirlerinin azalmasıyla birlikte devletler bunun üstüne tekrar gidecek gibi gözüküyor. Bir vergi kapısı olacak devletler için, bu vatandaşlarına da çok yük bindirmeden. Avrupa Birliği de burada toplu pazarlık gücünü kullanmak istiyor aslında bu devlere karşı, ama Avrupa Birliği içerisinde de henüz bir birlik yok. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru tam bu kararı çıkarmak üzereyken Almanya ve Fransa önderliğinde Nordik ülkelerin ve İrlanda'nın itirazlarıyla bu vergi suya düştü. Böyle olunca da birçok, Türkiye de dahil buna, birçok ülke kendi kararını aldı bu vergi konusunda. Ama bu pandemiyle beraber tekrar bir toplu pazarlığa girişebilir gibi duruyor Avrupa Birliği.
Kaan Uzdoğan'ın yazdığı dijital hizmet vergileri yazısını 14 Mayıs tarihli bültenimizde bulabilirsiniz. Günün hikayesine göz atabilirsiniz yazının detayları için. Bir sonraki habere geçiyorum. Bir başka büyük teknoloji devrinin başı da yine belada gibi duruyor. Apple'ın başı ABD Adalet Bakanlığı ile belada gibi. Neden böyle? Osman, senden alalım haberlerin detaylarını.
Bugün hep hükümetler ve teknoloji şirketlerinin çatışmasından gidiyoruz. Bu da günün üçüncü önemli, daha doğrusu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi. Apple ile ABD hükümeti arasında olan ilk olay, ilk çatışma değil aslında. 2016 yılında da hükümet Apple'dan bir uyuşturucu satıcısının telefonunu hacklemesini açmasını istemişti. Ama Apple reddetmişti. Ardından FBI bir talepte daha bulundu ve yine olumsuz sonuç aldı. Bu hafta gerçekleşen olay ise geçtiğimiz Aralık ayındaki bir saldırıya dayanıyor aslında. Aralık ayında Florida'da bir askeri karakola ateş açıldı ve 3 asker hayatını kaybetmişti bu saldırıda. Daha sonra FBI bu saldırıyla alakalı olan 2 tane iPhone ele geçirdi ve iPhone'ları açması için Apple'a talepte bulundu. Fakat Apple bu talebi gizlilik ihlali gerekçesiyle kabul etmedi. Zaten birkaç aydır bu Apple'la hükümet arasında devam eden bir çatışma ve birkaç gün önce ABD Adalet Bakanı William Barr da FBI'nin telefonlardan bir tanesini açtığını duyurdu ve ardından daha sert bir dille şunu söyledi: ulusal güvenlik teknoloji şirketlerinin inisiyatifinin bırakılmamalı, bu yönde gereken adımlar atılmalı ve atacağız gibi daha ofansif bir tutumda bulundu. Apple'ın bundan sonra tabii hem bu olay bazında hem genel olarak ABD hükümetine yaklaşımı nasıl olacak bilmiyoruz. Apple'ın bu politikasını aslında yıllardır destekleyen de çok açıklamalar yapılıyor. Çünkü gerçekten bir noktada kendi kullanıcısının verisini dışarıya karşı ihlal etmemek istiyor Apple. Ancak tabii ulusal güvenlik gibi konular sıkıntılı. Bu konuda bence tartışmalar daha uzun yıllar devam edecek.
Bir sonraki haberimize geçelim. Microsoft cephesinden iki önemli açıklamamız var paylaşmak istediğimiz. Bir tanesi Minecraft'la alakalı. Osman, Minecraft'la alakalı haberi senden alalım.
Microsoft Minecraft'ın 200 milyon satın alma barajını açtığını açıkladı ve aylık 126 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu Minecraft'ın. Etkileyici rakamlar: Minecraft 2009'da kurulan bir oyun fakat 100 milyon satın alma barajını 2016'da yakalamıştı. Yani 7 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Bundan sadece 4 yıl sonra bunu 2'ye katlayarak 200 milyon barajına ulaşmış oldu. Yine Minecraft'ın son bir ay içerisinde de %25 daha fazla satın alındığını belirtelim. Bu tabii pandeminin de biraz etkisi ama her ne kadar 11 yıl bir oyun olsa da sürekli popülaritesini arttırmaya ve oyuncusuna ulaşmaya devam ediyor.
Aynen öyle ve bundan bir bölüm öncesinde de oyun psikolojisini, şu an özellikle COVID-19 dönemindeki insanların hayatına nasıl faydası olduğundan biraz bahsetmiştik. Bu anlamda aslında gidişata ayak uyduruyor gibi duruyor. Minecraft'ın yükselmesi, satışlarındaki yüksekliği de bunu açıklıyor gibi duruyor. Microsoft'a ait diğer bir haberimiz de açık kaynak haberi. Aslında 2001'de eski CEO'su Microsoft'un Steve Ballmer zamanında Linux'u kanser diye açıklamış. Ben bunu duymamıştım. Kaan, ne söylemek istersin konu hakkında?
İlk önce kendi düşüncelerimden önce şirketten birinin düşüncelerini aktarayım. Brad Smith, şirketin uzun yıllar avukatlığını yapan ve şu an başkanlık koltuğunda oturan kişi. Şirketin 21. yüzyılın başında açık kaynak kodlu işletim sistemleri, Linux'a karşı negatif tutumlarını ve diğer genel açık kaynak kodlu sistemlere karşı tutumlarının yanlış olduğunu ifade etmiş. Ballmer'ın ifadelerinden %100 tamamen farklı şekilde. Bunu zaten Microsoft'un son zamandaki faaliyetlerinden görebiliyoruz. Özellikle Microsoft Edge'i, Internet Explorer Microsoft Edge şeklinde açık kaynak kodlu bir tarayıcı üzerine kurmaları, PowerShell yapısı, GitHub'ı satın almaları son zamanda, Visual Studio Code gibi şu an her geliştiricinin kullandığı bir geliştirme ortamını açık kaynak kodlu sunmaları ve bunun gibi artık hiçbir şekilde kapanmaya çalışmadığını Microsoft'un görebiliyoruz. Microsoft artık günümüz dünyasında, günümüz yazılım ölçeğinde kapanarak, gizli tutarak yazılımını bir yere varamayacağını anlamış durumda. Hem community'ye bir şeyler veriyor hem de community'den bir şeyler alıyor. Onun yerine Microsoft lisans atmaktan farklı iş modelleri üzerine kurmaya başladı ve bunun da çok büyük meyvelerini aldığını söyleyebiliriz. Son dönemde Satya Nadella yeni CEO yönetiminde hisseleri çok büyük miktarda artmış, karlı çok yüksek miktarda artmış durumda Microsoft'un.
Bir şirket neden önce kapalı kalmayı tercih eder? Apple da böyle sanıyorum değil mi şu an için? Neden kapalı kalmayı tercih eder? Neyi korumak amaçlı? Sonra neden açılmak ister? Yine neyi korumak amaçlı?
Ben de kesinlikle bir açık kaynak kodu savunucusuyum ama şunu göz ardı etmemek lazım. Açık kaynak kodu bir yere kadar da güvenliğin daha düşük olması demek kesinlikle. İşin bu yönü var. İşin ticari yönüne baktığımızda zamanında, yani Microsoft 2000'lerin başında bu kadar bilginin ve yazılımın hızlı yayılmadığı zamanda bunları gizli tutarak bunun üzerine bir iş modeli kurabilirdi. Ama artık hem bilgi ve gelişmeler çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Sizin doğru kurmadığınız iş modelleri anında bozularak yeni geliştiriciler tarafından alternatifler üretilebiliyor. Bu sebeple artık çok özel bir şey yazıp, mesela Apple bir istisna diyebiliyor. Çünkü Apple hem donanımını kendi üretiyor. Hem bu donanımın üzerine native diyebileceğimiz yazılımlar üretiyor. Bu yüzden tamamen kendi kapalı durabiliyor. Ama Microsoft'un böyle bir şey yapması şu an mümkün değil. Bu sebeple artık çoğu şirketin bu iş modeli üzerine devam etmesi çok mümkün gözükmüyor bence.
O zaman haftanın ilk odağına geçelim. Haftanın ilk odağının haberi bir konuk yazarımızdan geliyor. Berke Coşkun'un yazdığı bir haber. Sporda açılımı döneminde kontrol ve takip sistemlerini konuşuyor olacağız. Şimdi bu konuya güzel giriş yapmak için ne düşünebilirim gibi düşündüm az önce. Şu geldi aklıma. Çok son zamanların aslında hype diyebileceğimiz de bir konusu gibi hissettim. Michael Jordan'ın hayatını anlatan mini seri var. The Last Dance diye. Orada özellikle son bölümde sanıyorum 9. bölüm olması daha muhtemel. 97 NBA finallerini paylaşıyorlardı 9. bölümde. Chicago Bulls Utah Jazz'e karşı. Salona gittiler. Salt Lake'de oynanıyor maç. Chicago Bulls Jazz'e gitti. Jazz'in evine gitti. Ve salon tıklım tıklım. O kadar kalabalık, o kadar insanlar yan yana, o kadar ses var ki salonda. Hani böyle terapi merkezi gibi. Herkes orada bağırıyor, çağırıyor, kol kola falan. İzlemek çok heyecanlıydı. İzlerken şunu düşündüm ama. Biz ne zaman bu konuma tekrar geri geleceğiz? Şu an için sporda açılma ne demek olur Osman? Nasıl, yeni normal nedir sporda açılmanın?
Önce şunu belirtelim tabii. Yeni normal her sektör ve hayatın her alanı açısından çok farklı sistemleri, çok farklı yeni alışkanlıkları beraberinde getirecek. Spordaki yansımaları da yine biraz daha teknoloji şirketlerinin geliştirdiği sistemlerden destek alan spor merkezi yönetimleri ve spor takımlarının işbirliğiyle gelişecek gibi gözüküyor. Bu da tabii kontrol, gözlem ve takip sistemi 3 anahtar terim diyebiliriz. Çünkü buralar senin de az önce söylediğin gibi çok kalabalık, çok insanın bir araya geldi. Ama artık günümüzde de aynı sebeplerden dolayı çok tehlikeli, riskli yerler. Burada yapay zeka desteği veya biyometrik kimlik teknolojileri gibi sistemler geliştiren 2 tane şirket öne çıkıyor. Bu şirketlerden ilki Wait Time. WaitTime kendine bir gerçek zamanlı kalabalık izleme sistemleri üreticisi olarak tanımlıyor. Zaten hali hazırda bu yönde uzmanlaşmış ve ailesini bu yönde kurmuş bir şirket. WaitTime'ın hali hazırda bazı takımlarla işbirlikleri var. NBA'den tanıdığımız Indiana Pacers, Miami Heat gibi, NHL ekiplerinden Golden Knights gibi ve ABD Tenis Federasyonu bunlardan bazıları. WaitTime bu gibi takımlarla ve bu spor aktivitelerinin, müsabakalarının oynandığı ortamlarla işbirliğine giderek bir altyapı kuruyor. Bu altyapıda dijital sinyaller, kameralar ve gösterge panellerini birbirine bağlıyor ve kameralardan lavabo sıraları, stadyum giriş çıkışlarını kontrol ediyor, analiz ediyor ve bu analizi raporluyor. Buradan hem mevcut durumdaki oluşmuş olan kalabalığı analiz edebiliyor. Hem de insanların gidişat yönüne doğru çok kısa süre sonra oluşabilecek potansiyel kalabalıkları analiz ederek depoluyor ve bu kalabalığın önüne geçilmesini sağlıyor.
Yemin ederim benim aklıma gelmişti diyeceğim. Neden diyeceksin? Ya şu an pandemi dönemi sebebiyle hani böyle küçük lokal storelar, lokal şirketler, restoranlar falan kendi kapattı ya daha çok. Ve hani mesela küçük işletme için kuryenin maliyeti çok fazla aslında. Bu yüzden kurye girmek istemiyorlarmış. Ve bunun hakkında falan düşünüyoruz geçenlerde tekrar kendi ekipçe aramızda şey diye düşündük. Şöyle bir şey yapsak ya. İnsanlar gitse küçük işletmeye ve oradan alsalar ama ne zaman gideceğini bilseler. Hani şu anda sıra var içeride, şimdi gelme de yarım saat sonra gel falan gibi. Hani böyle bir oradaki yoğunluğu ölçecek bir sistem mi yapsak falan, nasıl olur falan gibi konuşurken bültenimizin yazısını gördüm. Wait Time'ı. Ve hüzünlere boğularak takdir ettim arkadaşları. Çok güzel. Biz düşündük ama yapamadık. Güzel bir proje.
O zaman bu projenin Türkiye'de hala altın olduğunu ve henüz yapılmadığını da belirtelim.
Güzel.
Bu konuştuklarımız Amerika pazarını ilgilendiriyor. Hala fırsat var.
Süper. Peki bir ikinci haberimiz daha var galiba konuyla alakalı yine.
İkinci şirketimiz de Clear. Yani yine Amerika merkezli bir şirket. Clear biyometrik kimlik sistemleri geliştiriyor ve bu süreçte pandemi sürecindeki spor müsabakaları için HealthPass isminde bir uygulama geliştirdi. HealthPass şunu yapıyor, çok basitçe ve aşama aşama anlatmak gerekirse, kullanıcılar HealthPass telefonuna yüklüyorlar ve yüzlerini sisteme tanımlıyorlar. Bu sistem üzerinden HealthPass devletin de veri tabanıyla ortak çalışarak bu insanları bir kısa sağlık testine tabi tutuyor ve testi geçtiğiniz takdirde sizin kimliğinizi doğrulayarak stadyumda girişte kullanmak üzere size bir QR kod gönderiyor. Siz eğer testi geçtiyseniz bu QR kodu okutarak stadyuma, arenaya, artık hangi yere giriş yapabiliyorsunuz. HealthPass uygulamasının, uygulamanın size gönderdiği QR kod sistemini okutacak altyapıyı kuran hali hazırda bildiğimiz ünlü takımlardan American Baseball ve NBA'den New York Mets var. Ama ben zamanla çok hızlı bir şekilde bu sistemlerin daha fazla takıma, daha fazla lige yayılacağını da düşünüyorum. Bakalım gerçekten yeni normalde ne gibi sistemlerle spor müsabakalarını izliyor olacağız, katılıyor olacağız. Hep birlikte merakla bekleyelim.
Bir tane haber görmüştüm. Çok emin değilim ama Çin'de şey varmış. İnsanlar kullanıyor galiba böyle health pass bazında bir şey Çin'de ve kullanıcıların şeyi var. Green, yeşil, kırmızı veya sarı gibi 3 rengin var. Ve eğer rengin neyse ona göre girip çıkış yapabiliyorsun. Bir tane uzun süredir kaçak olan bir katil, suçlu diyelim, katil demek biraz şey oldu, sert oldu. Suçlunun bu health pass'i olmadığı için kendisini ele vermiş. Hiç böyle giriş çıkış yapamıyorum, beni tutuklayın artık falan gibi. Aslında bir yandan da özgürlüklerimiz kısıtlanıyor gibi değil mi bir yandan? Suçlunun yakalanmaması nasıl bir özgürlük de tabii, bu ayrı bir şey de. Sağlık kısmı devreye girince tabii her şey, diğer her şey duruyor. Peki o zaman haftanın ikinci odağı Facebook'un GIF'i alması. Bundan 7 sene önce harekette GIF görsellerin desteklemeyeceğini açıklayan bir Facebook var. Hayatımızda. 7 sene geçiyor ve günümüz geliyor. Hareketli GIF görselleri platformunun en büyüğü olan Giphy'yi, hatta kendilerini şöyle tanımlıyorlar, Giphy aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci arama motoru olarak kendisi tanımlıyor. Facebook bunu satın almış gibi duruyor. Neden yaptı böyle bir şey? Amacı ne olabilir Kaan? Senden alalım haberini.
Madem geçmişe gittik, biraz daha ben geçmişe gideyim önce. İnternetin daha Facebook'un olmadığı zamanların ilk dönemlerine gideyim. O dönemler diyebiliriz Giphy'in altın çağı. Eğer siz de bu kişisel web sitelerinin patlama yaptığı, dotcom balonunun çıktığı, Geocities sitelerin her yerde olduğu, Türkiye'de de bunun özelinde mesela MyNet siteleri vardı, ben hatırlıyorum az çok. Bu sitelerde her yerde hareketli gifleri görebiliyorduk. Kendini tekrardan bir döngüye giren basit illüstrasyonlardı bunlar. Bunun etkileri MSN Messenger'da devam etti. Bu bizim neslimizdeki çoğu kişi bile hatırlıyordur bunları. Ama daha sonra bir şekilde bunlar ortadan kayboldu. Özellikle merkezi web 2.0 diyebileceğimiz platformların çıkmasıyla, Facebook, Twitter gibi. Uzun süredir hayatımızda yoktu GIF'ler. Ta ki Giphy, Trezor gibi GIF database'lerin kurulması ve bunların entegrasyonun tamamlanmasıyla. Mesela Trezor büyük bunlardan bir platformdu. Bunu Google satın aldı. Giphy şu an en büyüğü ve Giphy klavyelere entegrasyonuyla ve diğer platformlara entegrasyonuyla çok büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İlginç olan, Facebook'un bu satın alması beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Satın alma $400 milyon şeklinde rapor ediliyor. Öyle olduğu açıklandı Axios tarafından. Aslında exit için, Giphy'nin exit'i için düşük bir meblağ bu. Çok fazla çünkü kullanıcısı var. Zaten halihazırda 150 milyon dolara yakın yatırım almışlar. Ki yatırım aldığı zamanda da $600 milyon yakın değerlendirmeye sahip olduğu söyleniyordu. Facebook bunu $400 milyon satın aldı. İyi bir rakam diyebiliriz Facebook için. Şimdi ama akıllarda yine bir tek soru var. Facebook Giphy ile ne yapacak? Facebook yine ne işler çeviriyor? Bir taraftan rakipleri kaygılı Facebook'un. Yani bu küçük bir satın alma ama Giphy'nin çok fazla entegrasyonu var şu an. Twitter'da, iMessage'da, TikTok'ta, Telegram'da şu an bu platformlarda kullandığınız Giphy'ler Giphy üzerinden geliyor. Diğer taraftan işin devletle yaşanan problemleri var. Diyebiliriz ki antitrust savunucuları uykularından uyandı yine. Antitrust yani şirketlerin çok büyümesini engellemek isteyen politika yapıcılar son zamanlarda yine aktiflerdi. Mesela şunu düşünelim. WhatsApp'ı $19 milyar aldığı zaman Facebook, böyle bir politik atmosfer yoktu hiçbir şekilde. İnsanlar Facebook acaba WhatsApp'a niye bu kadar para verdi diye düşünüyordu. Facebook bunu ne yapacak, nasıl kullanacaktan ziyade. Artık bu şirketler o kadar büyük bir hale gelmiş durumda ki ilk olarak bunları engelleme yoluna gitmeye başladı siyasi aktörler. Ki son dönemde de Uber, Grubhub isimli bir yemek teslimat uygulamasını satın almıştı. Kendisinin rakibi oluyor. Bu zaten son bir ay içerisinde bayağı yankı uyandırmış. Hemen bunun üzerine Facebook'un Giphy satın alma haberi çıktı. Aslında bu küçük bir meblağ. Resmi olarak bir inceleme gerektirmiyor $400 milyon bir satın alma işlemi. Ama artık çok tetikte diyebiliriz siyasi aktörler. Özellikle belli başlı senatörler var. Elizabeth Warren, Alex Ocasio-Cortez gibi. Sadece demokratlar değil aynı zamanda cumhuriyetçilerden de antitrust savunucuları var. Zaten şu an birçok internet devinin 10 yıl geriye dönük şekilde satın almaları inceleme altında. Bu Uber'in satın almalarıyla ve Facebook'un son dönemdeki bu son hamlesiyle de yine bir hareketlenme görebiliriz bu kanatta. Yani ben şunu söyleyeceğim. Artık şirketler satın almaları daha da azaltmak zorunda kalacak gibi. Çünkü artık bardak taşmaya başlıyor. Bakalım bu şirketler nereye kadar satın almaları devam edebilecek, nereye kadar büyüyebilecekler. Bardak ne zaman taşacak? Washington'da özellikle merak ediyorum.
Bu satın almaların bir şekilde durdurulmaya çalışmasının amacı çok fazla para sarf israf edildiğinin düşünülmesi mi? Ya da gerçekten bir şekilde bu rakiplerin datasına kavuşmaktır veya rakipleri bir şekilde piyasadan silmektir. Nedir yani? Tam olarak neden insanlar bu satın almalara karşı çıkıyor şu an için?
Para israfıyla vesaire hiçbir şekilde alakası olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Yani o mesela dediğin soru işaretleri WhatsApp gibi büyük bir satın alma olduğunda ortaya çıkıyordu. Artık tamamen devletler güç kaybetmeye başladığını hissetmeye başladı artık. Bu teknoloji şirketlerine mesela bir önceki konumuzda gördük. Avrupa ve Facebook arasındaki çatışmaydı. Bir sonraki Apple ve Adalet Bakanlığı, Amerika Adalet Bakanlığı'ndaki çatışmaydı. Artık bunu hissedebiliyorlar şirketler. Ve yani çok büyüdü artık bu devler ve bunun önüne geçmek istiyorlar. Yani diyebiliriz ki paranın nereye harcandığı ile ilgili değil, artık bu şirketlerin çok büyük hale gelmiş olmaları ve bunları artık küçültme yoluna gitmeye çalışmaları.
Evet, tamamen büyük bir platformdan bahsediyoruz aslında. Facebook en başta üründü değil mi? Ama şu anda platform ve birden çok ürünü var ve Facebook kendi çatısı altında en küçük ürünlerinden bir tanesi bile denebilecek boyutta neredeyse. Peki bu hafta neler konuştuk? Bu hafta iki odağımızı konuştuk. İki odağımızdan bir tanesi konuk yazarımızdan gelen, Berke Coşkun'dan gelen sporda açılma dönemindeki kontrol ve takip sistemleriydi. V-Time'ı konuşuyor olduk. V-Time'ın nasıl bir platform olduğu ve ürünlerinden bahsetti Osman. Aynı şekilde HealthPass'in nasıl yapılacağına dair bir Clear isimli şirketten bahsediyor olduk. Kullanıcıların nasıl sağlık durumlarını ölçülebileceğini aslında konuşmuş olduk biraz. İkinci odağımız ise Facebook'un Giphy satın almasıydı. Amacı ne olduğunu konuştuk. Neden şirketlerin bu kadar büyüdüğünden ve neden bu kadar fazla para harcadığından biraz bahsettik. Bu hafta bunları konuşuyor olduk. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bize ulaşmak isterseniz hello@apostonews.com'a yazabilirsiniz. Duymak çok isteriz. Osman Kağan, teşekkürler vaktiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.